Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kitabın adı Ahlaksız. Kitabın özgün adı Limmoralist. Yazarı Andrejit. Çeviren Mehmet Ali Ağoğulları. Türü roman. İmge Kitabevi. Birinci baskı 1992. Ankara, 142 sayfa. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Seslendiren Süleyman Sabri Taşçı. Kitabın arka yüzü. 1902 yılında yayınlanan bu yapıt, ahlaksızlığın, ahlak dışılığın ne övgüsü ne de yergisidir. Kahramanı Michel'in geleneksel ahlak kalıplarını yıkıp içgüdülerini ve duygularını dışa vurarak kendine bireysel yeni bir ahlak oluşturma çabalarının hüzünlü öyküsüdür. Andrejit, 22 Kasım 1869'da Paris'te doğdu ve 19 Şubat 1951'de aynı kentte öldü. Poljit ile Juliet Rondo'nun tek çocuğuydu. 1880'de babasının ölümünden sonra annesinin katı protestan ilkeleri doğrultusunda eğitildi. Sağlığının sık sık bozulması nedeniyle öğrenimine zaman zaman ara vermek ve özel dersler almak zorunda kaldı. 20 yaşında Paris'teki Alsace okulundan mezun olduktan sonra yaşamını yazarak, yolculuk ederek ve müzikle uğraşarak geçirdi. 1947 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Ey Tanrım! Beni bu denli hayran olunacak bir yaratık yaptığın için sana şükrederim. İncil, Mezamir, 139-14. Henri Guyon'a sadık dostu A.G. Ön söz. Bu kitap neyse odur. O, acı küllerle dolu bir meyvedir. Kavurucu bölgelerde yetişen ve susuzluğa daha dayanılmaz bir yakıcılık ekleyen ama altın sarısı kumlar üzerinde güzellikten de yoksun olmayan çölün Ebu Cehil karpuzları gibidir. Kahramanımı örnek olarak verseydim kabul etmek gerekir ki hiç de başarılı olamazdı. Michel'in macerasıyla birkaç kişinin isteyerek ilgilenmesi iyiliklerinin bütün gücüyle onu kınamak içindi. Marcelin'i bu kadar erdemle boşuna donatmadım. Michel'in kendisi yerine onu tercih etmemesi affedilmedi. Eğer bu kitabı Michel'e karşı bir suçlama belgesi olarak ortaya koysaydım, yine de daha başarılı olamazdım. Çünkü hiç kimse kahramanıma karşı duyduğu öfkeden dolayı bana minnettar kalmadı. Bu öfke öyle anlaşılıyor ki bana rağmen duyuldu ve Michel'den benim üzerime doğru taştı. Az kalsın beni onunla bir tutacaklardı. Ancak ben bu kitapta ne bir savunmada ne de bir suçlamada bulunmak istedim ve yargılamaktan kaçındım. Fakat günümüzde okuyucu, yazarın olayı resmettikten sonra olumlu ya da olumsuz bir yargıda bulunmamasını affetmiyor artık. Hatta dramın gidişi içinde onun taraf tutmasını açıkça ya Alcest'in ya da Flint'in, Hamlet'in ya da Ofeli'nin, Faust'un ya da Marguerite'in, Adem'in ya da Yehova'nın yanında yer almasını istiyor. Kuşkusuz tarafsızlığın, kararsızlığın diyecektim. Yüce bir düşüncenin güvenilir belirtisi olduğunu ile sürmüyorum. Fakat birçok büyük düşünürün sonuçlar çıkarmaktan epey tiksindiklerini sanıyorum ve ayrıca bir sorunu ortaya atmanın onun önceden çözüldüğü anlamına gelmediğine inanıyorum. Sorun sözcüğünü burada istemeyerek kullanıyorum. Gerçekten sanatta sorunlar olmaz. Sanat yapıtı da sorunun yeterli çözümü değildir. Sorundan dram anlaşılacaksa kahramanımın ruhunda oynanmak üzere bu kitabın anlattığı şeylerin onun eşsiz macerasının sınırları içinde kalacak denli daha az genel olmadığını söylemeliyim. Bu sorunu keşfetmiş olduğumu iddia etmiyorum. O kitabımdan önce de vardı. Michel başarsa da başarısızlığa uğrasa da sorun var olmaya devam edecektir. Ve yazar ne yengiyi ne de yenilgiyi kesin edinilmiş olarak önermektedir. Eğer bazı seçkin kafalar bu dramda yalnızca acayip bir olayın anlatımını, kahramanlığında da yalnızca hasta bir adamı görmeyi kabul etmişlerse ve genel düzeyde bir önem taşıyan bazı ateşli düşüncelerin her şeye karşın burada yer aldıklarını anlayamamışlarsa, kabahat bu düşüncelerde ya da bu dramda değil, yazardadır. Daha doğrusu yazarın beceriksizliğindedir. Üstelik bu kitaba yazar bütün tutkularını, gözyaşlarını ve özenini yerleştirmiş olduğu halde. Fakat bir yapıtın gerçek değeriyle belli bir dönemin okuyucularının ona verdikleri değer birbirinden çok ayrı iki şeydir. Kanımca fazla kendini beğenmişliğe düşmeden saçmalıklardan hoşlanan bir okuyucu kitlesini yanına almayan bir coşkunluğa yöneltmektense ilginç şeylerle ilk gün hiç ilgilendirmemek tehlikesini göze almak daha iyidir. Zaten hiçbir şeyi kanıtlamaya değil, fakat resmimi iyi çizmeye ve iyice aydınlatmaya çalıştım. Sayın Bay D.R. Kurul Başkanı Sidi BM 30 Temmuz 1890 burada yazar nokta koyup tarihi tam olarak belirtmemiş. Evet sevgili kardeşim, düşündüğüm gibi oldu. Michel bizimle konuştu. İşte bize anlattığı öykü. Bunu istemiştin. Ben de sana bunun için söz vermiştim. Fakat gönderme aşamasında bile tereddüt ediyorum ve okudukça bana daha korkunç görünüyor. Ah, dostumuz hakkında kim bilir neler düşüneceksin. Ben bile neler düşünüyorum acaba. Zalimlik olarak kendini gösteren yeteneklerin iyiye dönüştürülebileceğini yatsıyarak yalnızca dışlayacak mıyız onu? Ama korkarım günümüzde bu öyküde kendini tanımaktan çekinmeyen birçok insan var. Bu kadar fazla zekanın ve gücün bir işte kullanımı bulunabilecek mi? Yoksa bunlara var olma hakkı tanınmayacak mı? Michel ne şekilde devlete hizmet edebilir? Bilmediğimi itiraf etmeliyim. Ona bir uğraş gerekli. Büyük yeteneklerinin sana salladığı yüksek mevki ile elinde tuttuğun iktidar bu uğraşı bulmanda sana yardımcı olabilirler mi? Çabuk ol. Michel devlete sadıktır. Hala da öyle. Ancak pek yakında yalnız kendine sadık olacak. Sana masmavi bir gök altında yazıyorum. Deniz, Daniel ve benim burada bulunduğumuz 12 günden beri ne tek bir bulut ne de güneş ışınlarında bir azalma var. Michel gökyüzünün 2 aydır tertemiz olduğunu söylüyor. Ben üzgün de değilim, neşeli de. Buranın havası insanı belli belirsiz bir coşkunlukla dolduruyor ve acıdan olduğu kadar neşeden de uzak olduğu duygusu veren bir durum içine sokuyor. Belki budur mutluluk. Michel'in yanında kalıyoruz. Onu terk etmek istemiyoruz. Bu sayfaları okumak istersen nedenini anlarsın. İşte burada onun evinde yanıtını bekliyoruz. Geciktirme. Zamanında güçlü olan, her yıl daha da büyüyen okul dostluğunun nedenli Michel'i Deney'e, Daniel'e ve bana bağladığını biliyoruz. Dördümüz arasında bir tür anlaşma yapılmıştı. Birimizin en küçük çağrısına diğer üçümüz uymak zorundaydı. Dolayısıyla Michel'in bu gizemli alarm çığlığı bana ulaşır ulaşmaz Daniel ve Deney'e haber verdim ve üçümüz her şeyi yüzüstü bırakıp yola koyulduk. 3 yıldır Michel'i görmemiştik. Michel evlenmiş, karısını geziye götürmüştü ve Paris'e son gelişinde Deney Yunanistan'da, Daniel Rusya'daydı. Ben ise bildiğin gibi babamızın başucundan ayrılamamıştım. Bununla birlikte ondan habersiz değildik. Ancak Michel'i son gören Silas ile Will'in verdiği haberler bizde tam bir şaşkınlık yaratmıştı. Michel henüz nedenini açıklayamadığımız bir değişim geçirmekteydi. Artık o, alışkanlıklarının yol açtığı beceriksizce davranışlarda bulunan ve çoğu kez karşını bizim fazla açık saçık söyleşilerimizin kesildiği parlak bakışları olan daha dünkü bilgili püriten değildi. O, ama kendi öyküsünü sana anlatacaklarına benim şimdiden değmeme ne gerek var ki? İşte sana benim Deney ile Daniel ile birlikte dinlediğim bu öyküyü yolluyorum. Michel öyküsünü karanlıkta yıldızların aydınlığın altında uzandığımız taraçada anlattı. Öykü sona erdiğinde ovanın üzerinde günün ağardığını gördük. Michel'in evi hem ovaya hem de pek uzakta olmayan köye hakim. Bütün ekini biçirmiş bu ova sıcakta bir çöle andırıyor. Michel'in evi yoksul ve acayip olmakla birlikte çok sevimli. Kışın ayaz kesmeli çünkü pencereler... Şimdi öylesine sıcak ki dışarıda hasırlar üzerinde yatıyoruz. Ayrıca sana yolculuğumuzun iyi geçtiğini de söylemeliyim. Buraya ilk önce Cezayir'de sonra da Konstantin'de hiç oyalanmadan yeniliklerden sarhoş ve sıcaktan bitkin bir durumda gece vakti ulaştık. Konstantin'den bir başka trenle Sidi BM'ye gittik. Orada bizi küçük bir at arabası bekliyordu. Yol köyden çok önce sona eriyor. Köy tıpkı Ombria'nın bazı kasabaları gibi bir kayanın tepesine oturtulmuş. Buraya yürüyerek çıktık. Bavullarımızı iki katır taşıdı. Bu yoldan gelindiğinde Michel'in evi köydekilerin ilki. Evi içinde eğri bürü üç nar ağacı ile harika bir zakkum ağacının yükseldiği alçak duvarlarla kapalı bir bahçe. Daha doğrusu bir toprak parçası çevriliyor. Kabilli bir çocuk vardı orada. Biz yaklaşınca patavatsız bir biçimde duvara tırmandı ve kaçıp gözden kayboldu. Michel bizi sevinç belirtisinde bulunmadan karşıladı. Yapmacıksız, her türlü sevgi gösterisinden çekiniyor gibiydi. Ama hemen eşikte üçümüz de teker teker ciddi bir şekilde kucakladı. Geceye değin iki çift laf etmedik. Çok sade bir akşam yemeği, şatafatlı süs eşyalarının bizi şaşırttığı bir salonda... Bu süs eşyalarının nedenini Michel'in öyküsü sana açıklayacak. Yemeğin ardından Michel bize kendisinin yapmaya özen gösterdiği kahveden ikram etti. Sonra manzaranın alabildiğine uzandığı taraçaya çıktık ve üçümüz de tıpkı Eyyub'un üç arkadaşı gibi ateşten ovanın üzerindeki ani gün batışını hayranlıkla seyrederek bekledik. Gece olunca Michel anlatmaya başladı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Andre, A, N, D, R, E. Jit, G, I, D, E. Pol, P, A, U, L. Juliet, J, U, L, I, E, T, T, E. Rondo, R, O, N, D, E, A, U, X. Alsace, A, L, S, A, C, E. Michel, M, I, C, H, L. Elsaste, A, L, C, E, S, T, E. Flint, P, H, I, L, I, N, T, E. Ofeli, O, P, H, E, L, I, E. Margaret, M, A, R, G, U, E, R, I, T, E. Deney, D, E, N, I, S. Daniel, D, A, N, I, E, L. Silas, S, I, L, A, S. Will, W, I, L, L. Ombria, O, M, B, R, I, A.